Ayrım 7.
Hüzün dolu bir bakışla elindeki çiçekleri seyredaldı. Kime vereceğim bu çiçekleri diyormuş gibi geldi bana. Derken bütün vücuduyla titremeye başladı. Başını yere iyice eğdi. Çiçeklerin yapraklarını kopardı. Saplarıyla yeri kazar gibi dövdü. Neden sonra sakinleşip başını elleri arasına aldığı zaman omuz başları hala inip inip kalkıyordu. Onu rahatsız etmemek için bir kulübenin kuytusundan seyrediyor, varsın ağlasın, biraz açılır diye düşünüyordum. Ama birden fırlayıp kalktı. Tarlaların içinden ana yola doğru koşmaya başladı. İşte o zaman korkuya kapıldım. Hemen atıma atlayıp düştüm peşine. Kara entarisiyle kırmızı çiçekli nadasın içinde onu öyle koşup uzaklaşırken görmek beni çok korkutmuştu doğrusu. Arkasından bağırdım. Aliman dur, nereye gidiyorsun? Neyin var senin? Dur Aliman dur. Ama beni dinlemiyordu. Rahman atın kocasını ondan ayırıp götürdüğü yolun başına gelince durdu ve ona yetiştim. Ana sakın bana bir şey söyleme, bir şey söyleme diyordu bana. Atın gemini çektim. O zaman Aliman koşup geldi, atın yelesini tuttu. Başını bacağımın üzerine dayayıp hüngür hüngür ağladı. Susuyordum, ona ne diyebilirdim ki? Neden sonra başını kaldırdı. Gözyaşları tozla karışıp çamurlaşmış, yüzüne bulanmıştı. Hıçkırıklar arasında konuştu benimle. Bak ana, güneş nasıl pırıl pırıl, gökyüzü masmavi, bozkır çiçek kaplı. Kasım artık gelmeyecek değil mi? Hiç gelmeyecek. Evet kızım, hiç gelmeyecek dedim. Aliman derin bir iç çekti. Beni bağışla ana dedi yavaş bir sesle. Uzaklara, ta uzaklara koşmak, onun gibi ölmek istedim. Kendimi tutamadım. Ona hiçbir şey söylemeden ağlamaya başladım. Ama bir bilge bir insan, anlayışlı bir insan olabilseydim, ona apaçık şöyle demem gerekirdi. Küçük bir çocuk musun sen? Kocasını yitiren yalnız sen misin? Nice nice gelinler dul kaldı. Her şeye göğüs germesini, dayanmasını bilmelisin artık. Şu sözlerimi ne kadar saçma bulursan bul, yine de söyleyeceğim. Kasım'ı unutmak zorundasın kızım, unut onu. Geçmiş bir daha hiç geri gelmez. Bir gün sevebileceğin başka bir adam bulursun. Eğer kendini böyle bırakıverirsen, senin için çok daha kötü olur. Kendini umutsuzluk ve üzüntü içinde bırakmaya hakkın yok. Daha gençsin ve hayatını yaşamak zorundasın. Ona bu tek ve katı gerçeği söylememiş olmama, bugün nasıl üzülüyor, nasıl pişman oluyorum bilemezsiniz. Daha sonraki zamanlarda bu sözler kaç defa dilimin ucuna kadar geldi ama yine söyleyemedim. Hangi görünmez güç bunları söylememe engel oluyordu bilemiyorum. Aliman da bu sözleri dinlemek istemezdi zaten. Demiri nasıl tavında dövmek gerekiyorsa, çekiş darbelerini nasıl soğutmadan indirmek gerekiyorsa, her kelimeyi de öyle tam zamanında söylemek gerekiyordu. O anı geçirince söz soğuyor, katılaşıyor, insanın yüreğine taş gibi oturuyor ve bu ağırlığı kaldırıp atmak hiç de kolay olmuyordu. Yıllar sonra bugün böyle konuşmak kolay. Ama o zamanlar günün çalkantıları ve tasaları içinde ülkemizi kasıp kavuran ve herkesi büyük sıkıntılar içinde bırakan o kıtlık zamanlarında her şeyi apaçık görebilmek için düşünmeye vaktim yoktu. Bütün umutlar, bütün düşünceler bir tek amaçta birleşiyordu. Bir an önce zafer kazanılsın, hele savaş bitsin, sonrası kolay. Şu savaş bir bitsin diyordum kendi kendime. Her şey normale döner, her iş düzelir. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Toprak ana, toprak ana, söyle bana, Suankul gibi, Kasım gibi evlatlarına kıyanlar da dağlar niçin göçüp yerin dibine batmaz? O iki can, baba oğul, bu toprağın öz çocukları, soylu çocuklarıydı. Bilinmeyen eski çağlardan beri bu toprakları yoğuran, işleyen insanlardı. Dünyayı besleyen, sulayan onlardır. Savaş çıkınca bu toprakları savunmak için asker olup ön safta çarpışan onlardır. Savaş olmasaydı Suankul ve Kasım neler neler yapacaktı bir düşün. Onların emeklerinin ürünü olan nimetlerden nice nice insanlar yararlanacaktı. Nice tarlalar ekilecek, nice nice buğday üretilecekti. Onlar da başkalarının çalışmasından, üretmesinden ödüllerini bin kat olarak alacaklar, yaşamanın sevincini, mutluluğunu tadacaklardı. Söyle bana toprak ana, gerçeği söyle, insanlar savaşmadan yaşayamazlar mı? Çok güç bir soru sordun Tolganay. Nice nice milletler savaş sonunda yok olup gittiler. Nice nice şehirler yanıp kül oldu. Ve toprak olarak üzerimde insan ayağının izini görmek için yüzyıllarca beklediğim çağlar oldu. İnsanlar ne zaman bir savaş başlatacak olsa onlara şöyle diyordum. Durun, kan dökmeyin. Şimdi de tekrar ediyorum. Ey dağların, denizlerin öbür tarafındaki insanlar. Siz ki mavi göğün altında yaşıyorsunuz. Savaş neyinize gerek? Ben toprağım, bana bakın. Ben her biriniz için aynıyım. Ve siz de benim gözümde eşitsiniz. Benim için önemli olan sizin sözleriniz değildir. Ben sizin dostluğunuza muhtacım. Çalışmanıza, beni işlemenize. Sabah izninize bir çekirdek, bir tohum tanesi atın. Size 100 katını vereyim. Küçük bir fide dikin, kocaman bir çınar vereyim. Evler kurun, temel olayım. Üreyin, çoğalın, hepinize güzel bir barınak olayım. Derinim, yükseğim, büyüğüm, ucum bucağım da yok. Hepinize yeterim ben. Sen de bana insanlar savaşmadan yaşayamaz mı diyorsun Tolganay? Bu bana bağlı değil ki. Siz insanlara, niyetinize, irade ve bilgeliğine bağlı. Sevgili toprak ana, savaş en çalışkan evlatları, en usta savaşçıları öldürüyor. İşte bunun için ben hayatım boyunca bu cinayetlerden, bu katliamdan nefret ettim. Savaşa karşı geldim. İnsanlar savaş yolunu kapatabilirler ve bunu yapmak zorundadırlar diyorum. Savaş olunca benim acı çekmediğimi mi sanıyorsun Tolganay? Çok, çok acı çekiyorum savaşlarda. Ölen köylülerin güçlü kollarını özlüyorum hep. Tohum eken evlatlarımı yitirmiş olduğum için hep ağlıyorum. Onlar hiç gelmeyecek. Suankul, Kasım, Caynak ve ölen bütün öteki askerler hiç gelmeyecek. Ben işlenmeden, ekilmeden bekledikçe ya da yetiştirdiğim buğdaylar toplanmadan oldukları yerde kaldıkları zamanlar o gelmeyenleri çağırırım. Neredesiniz çiftçilerim? Nerelerdesiniz? Hadi kalkın, gelin, yardım edin bana. Boğuluyorum, ölüyorum evlatlarım. Yetişin, kurtarın beni derim. Ah, ah Suankul çapasını kavrayıp gelebilse, Kasım biçer döveriyle, Caynak arabasıyla çıka gelselerdi. Ama sesime ses vermiyorlar. Bu güzel sözlerin için sana teşekkür ederim Toprak Ana. Biliyorum, sen de onlar için üzülüyor, onları hasretle anıyorsun. Tıpkı benim gibi onlar için gözyaşı döküyorsun. Sağ ol Toprak Ana, sağ ol. Savaşın 3. ve 4. yılları bize hem büyük sevinçler hem büyük acılar getirdi. Ordumuz düşmanı adım adım gerilettiği, topraklarımızdan sürüp çıkardığı için yüreğimize bir bayram sevinci, zafer sevinci doluyordu. Öte yandan günlük hayatımızda karşılaştığımız güçlükler dayanılmaz boyutlara ulaştı. Sonbahardan itibaren her şey kötüye gidiyordu. Tarlalardan biçer döver döküntüsü, orak artığı, başakları topladık. Bahçelerden var yok bütün patatesleri söküp çıkardık. Ama kışın ortasında açlık başladı. İlkbaharda ve sıcak yaz günlerinde korkunç bir hal aldı. Bazıları bitki köklerini çiğneyerek, birkaç damla süt ve rengini değiştirdikleri suyu içerek açlıklarını gidermeye ve ayakta kalmaya çalıştılar. Aliman ve ben eteğimize yapışan çocuklarımız olmadığı için bütün gün çalışıyorduk. Çocuklarımız olsaydı daha iyi olur muydu? Nüfusu kalabalık ailelere gittiğimiz zaman karınları balon gibi şişmiş, benizleri sapsalı, kolları ipince ve bir lokma ekmek umarak sessizce bakan çocukları görünce yüreğimiz parçalanıyordu. Eğer bana o zamanlar, hadi sen de cepheye git ve öl, o zaman savaş bitecek ve çocuklar da aç kalmayacak deselerdi, hiç tereddüt etmeden giderdim ölmeye. Böylesine acıkmış çocukların o bakışlarını bir daha görmezdim. Bir gün bu düşüncemi Aliman'a söyledim. Yüzüme baktı ve şöyle dedi. Ben de aynı şeyi yapardım ana. İşin en korkunç yanı çocukların niçin aç kaldıklarını, niçin yiyecek bulamadıklarını anlayamamaz. Yetişkinler hiç olmazsa açlığın sebebini biliyor ve bunun bir gün son bulacağını düşünerek avunuyorlar. Ama çocuklar bilmiyor ve anlamıyor. Babaları dönünceye kadar biz çocuklara yiyecek bulup vermek zorundayız. Sana ve bana düşen bu görev anacığım. Yoksa bizim yaşamamıza hiç gerek kalmaz. Savaş her şeyi kimsenin gözünün yaşına bakmadan yutup yok ediyordu. Hayatı, işi, hürriyeti, hatta çocukların bir kaşık çorbasını yalayıp yutuyor, en küçük bir buğday tanesini bile doymak bilmeyen midesine indiriyordu. Ama saklamaya ne gerek var? Savaşla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen, yalnız kendilerini düşünen insanlar da az değildi. Bunların yaptıkları kötülüklerden biz de payımızı aldık. İyice yorgun, dalgın olduğum bir gündü. Sanırım kışın ortasındaydık. Yok, hayır, hatırladım. Kışın son günleriydi. Ama geceleri pencere camları hala buz tutuyordu. Kaç saat geçti bilmiyorum. Evin camına vurulduğu zaman herkes derin uykudaydı. Camı kıracak kadar hızlı vuruyorlardı. Tolganay, uyan, kalk Tolganay diyordu bir ses. Aliman ve ben korkuyla fırladık yataklarımızdan. Ana diye fısıldadı Aliman karanlık odada. Sesinde bir korku vardı ama bir mucize bekleyen insanın heyecanı da vardı. Ah umut, o hiç sönmeyen ama gerçekleşmeyen korkunç umut. Benim yüreğimde kaygı ve umut karışım bir heyecanla doldu. Bizimkilerden biri mi dönmüştü yoksa? Gidip yüzümü pencereye yapıştırdım. Kim o? Ne istiyorsun? Tolganay, çabuk gel, önemli. Atları çaldılar, atları çaldılar. Aliman gaz lambasını yakarken ben çizmelerimi ayaklarıma çektim, gocuğumu giydim ve dışarı çıktım. Kolhozun ahırına doğru koştuk. Epeyce kalabalık toplanmıştı. Başkarma da oradaydı. Hırsızlar 3 at çalmışlardı ve bunların arasında bizim benekli rahvan atımız da vardı. Ben onu kolhoza vermiştim. Çalınan atlar bizim ekibin en iyi atlarıydı. Onları sabana koşacaktık ve buna hazırlıyorduk. At bakıcısı ot almak için ambara gitmiş, otu alıp ahıra gelince içerisini zifiri karanlıkta bulmuş. Feneri rüzgarın söndürdüğünü sanmış. Hiçbir şeyden şüphelenmeden feneri yakmış ve işte o zaman görmüş ki ahırın 3 bölmesi bomboş, atlar yok. O günlerde bir kolhozun saban çekecek 3 at kaybetmesi demek, bugünkü değerlendirme ile 10 traktör kaybetmesi demekti. Biraz daha düşünürsek cephedeki her askerden bir dilim ekmek almak gibi bir şeydi. Atlarımızı hemen eyerledik. Bazıları tüfeklerini aldılar ve hırsızları aramaya çıktık. Eğer onları yakalasaydık, yemin ederim ki hiç acımayacaktık. Hak ettikleri cezayı verecektik. Köyden çıktıktan sonra küçük gruplar halinde değişik yönlere saptık. Ben cins bir taya binmiştim. Çevikti, hızlıydı ve deh deyince uçuyordu. Gemini gevşetince kısa bir zamanda ana yolu geçti ve dağlara doğru ilerledik. Bizim gruptan 2 atlı daha geliyordu peşim. Bir ara dönüp baktım ki yok olmuşlar. Başka yöne mi dönmüşlerdi yoksa ben mi yolumu şaşırmıştım. Ay ışığı pek zayıftı ve 20 adım ileride her şey karanlığa gömülüyordu. Fazla üzerinde durmadım. Zaten o sırada hırsızları yakalamaktan başka bir şey düşünmüyordum. Öyle öfke ve sıkıntı verici bir olaydı ki bindiğim atın beni nereye götürdüğünü bile düşünemiyor, anlayamıyordum. At derin bir yarım başına gelip birden durdu. Orası dağların eteğiydi. Ay dorukların üzerinde yavaş yavaş ilerliyor, yıldızlar pek cılız görünüyorlardı. En ufak bir ışık, bir parıltı yoktu çevrede. Alçaklarda hafif bir rüzgar çalıların kuru yapraklarını hışırdatarak ve yeri yalayarak esiyordu. Oralarda bulunan eski ve yarı kerpiç bir mezarın üzerinde baykuşlar tünemişti. Biraz dolaşıp pek dik olmayan bir yerden dere yatağına kadar indim. Oralarda da bir ses duyulmuyor, bir şey görünmüyordu. Yalnız ürken bir tilki sazlıkların arasından fırlayıp çıktı. Ay ışığında gümüş gibi parlıyordu. Başka hiçbir şey yoktu çevrede. Atın başını köye doğru çevirdim ve dere boyunca ilerledim. Giderken bazı olayları, bazı söylentileri hatırladım. Bizim köyden Cenşen Kuladı'nda biri askerden kaçmış. Kendisi gibi kaçak 2 arkadaşıyla birlikte Sarı Vadi'ye gelmişler. Orada orman içinde saklanıyorlarmış. Herkesin başı dertte, herkes can derdindeyken bir insan kendi canını nasıl kurtarabilirdi? Birileri savaşta çarpışıp canlarını feda ederken, başka birilerinin de yan gelip yatmaları mı gerekirdi? Bir insanın bu kadar alçalabileceğini aklım almıyordu. Böyle düşünüyordum ama birden irkildim. Herkesin birbirini bir elin parmakları kadar yakından tanıdığı bir köyde at hırsızlığına kim cesaret edebilirdi? Hem bir at, hele 3 at. Yakanın arkasına iliştireceğim bir iğne değil ki. Demek ki hırsızlar dışarıdan gelmişlerdi. Herhalde şu sıralarda kurtlar gibi bozkıra ya da dağlara doğru kaçıyorlardı. Eğer Cenşenkul gerçekten bir asker kaçağıysa, idamını kendi eliyle imzalamış demekti. Hem sonra onun kaçak olduğuna dair kesin kanıt da yoktu. Bugüne kadar onu bir gören olmamıştı. kesin kanıt olmadan hırsızlıkla suçlayamazdık. Bu üç at, iki soklu, iki bıçaklı bir sabana koşulacaktı. Daha genç atların hepsini gözden geçirdikten sonra bu üç atı istemeyerek bir takım yapmıştık. Öbür sabanların her biri için dörder tay ayırmıştık. Taylara yazık olacaktı ama başka çaremiz yoktu. Ekim zamanı geldi ve başka her şeyi unuttuk. Hırsızları da, cenneti de, cehennemi de, kaderimizi de. Sanırım o bahar hayatımın en güç, en sıkıntılı geçen baharı oldu. Bunda kolhoz çalışanlarının hiçbir suçu yoktu. Herkes istekle çalıştı. Elinden geleni yaptı. Ama karınları aç olunca iş yapacak güçleri kalmıyordu ki. Artık bir günde yapılacak bir işi ancak bir haftada bitirebiliyorduk. Bu yüzden ekim işini zamanında yapmak mümkün olmuyordu. İşin çok kötü bir yanı daha vardı. Kolhozda ekilecek tohum kalmamıştı. Bir dene bile bırakmadan tohumlukları toplamıştık. Tohum ambarlarını tam takır etmiştik. Bir gram yemeklik bırakmamak pahasına bizim ekibin ekim planını gerçekleştirebilmiştik. Ama nasıl? O ekim günlerinde neler yaptığımız, nasıl yaşadığımız anlatılır gibi değil. Aklımı fikrimi başımdan alan bir çalışma, bir yaşama oldu bu. Günlük çalışmalarımızın bedeli olan yiyeceği alamıyorduk. O güne kadar bizi kıt kanaat besleyecek buğday ve erzak sandığında bir avuç yiyecek bile kalmamıştı. Ne yapacaktık? Başımızı alıp yollara düşemez, hiçbir yere gidemezdik. Belki sonbahara kadar dayanır, kışın ayakta kalmaya çalışırdık. Ya sonra? İlkbahar gelecekti. Bu aç, güçsüz insanlardan bir kat fazla iş, bir kat fazla gayret isteyecektik. Çalışmamaksa olacak şey değildi. Gece gündüz kafamda planlar geliştiriyordum. Sonunda bir karara vardım. Anıza bırakılan küçük bir tarlayı da sürüp ekmek ve ürünü aileler arasında paylaştırmak. Bu konuda başkarmanın fikrini aldım. Sonra ilçe merkezine kadar giderek kolhoz planını uyguladığımızı, şimdi de kendi imkanlarımızla kendimiz için karnımızı doyuracak ürünü almak, açlıktan kırılan ailelere yiyecek bulmak için bir anızı ekmek istediğimi anlattım. Dinleyenlerden biri masadan başını kaldırıp bağırdı. Stalin'in kolhozlar için koyduğu kurala ihanet ediyorsun. Ben de patladım. Canı cehenneme o kuralın. Biz açlıktan kırılırsak sizi kim besleyecek? Peki söylediğini yaparsan seni nereye sürerler biliyor musun? Biliyorum. Düşündüğün buysa hiç canını sıkma sen. Ama şunu da unutma. Cephedeki asker için buğdayı kim ekecek? Mırıldanmalar, tartışmalar oldu. Konuyu bölge merkezine danışmaya karar verdiler. Kısacası sonunda benim önerimi kabul ettiler. Ama altını çizerek sorumluluk tamamen sana ait demeyi de unutmadılar. Benim için mesele sorumlulukta değil, tohum bulmaktaydı. Tohum olarak ne varsa ekilmiş, bütün kolhozda bir avuç tohumluk kalmamıştı. Nereden tohum bulurum diye gün boyu, geceler boyu kafa yordum. Sonra ekibimin genç yaşlı bütün çalışanları ile aile toplantısı diyebileceğim bir toplantı yaptım. Bu işin üstesinden nasıl geleceğimizi iyi düşünelim dedim onlara. Bugüne kadar ektiğimiz tarlalardan kaldıracağımız ürünlerden elimize bir şey geçmeyecek. Bunu böyle bilin. Ürünün hepsi cepheye ayrılacak. Az bir şey kalırsa o da tohumluk olacak. Ama şimdi biraz tohum bulursak onu kendimiz için ekebileceğiz. Sonunda kalabalık ailelere, ihtiyarlara, yetimlere yiyecek yardımı yapabileceğiz. Eğer bana güveniyorsanız ben de bütün sorumluluğu üzerime alırım. Şimdi öyle bir durumdayız ki söylediğim tarlayı ekmek için herkes en kıymetli hazinesini vermek zorundadır. Heybelerin çuvalların dibinde kalan birkaç avuç buğdayı herkes verecektir. Bana kızmayın. Küçücük ve hiç doyurmayan lokmalarımızı daha da küçülteceğiz. Belki açlıktan karnımız kazınacak ama hasat zamanına kadar süt içerek ayakta kalabiliriz. O zaman bir vermişsek 100 alacağız. Hadi son bir gayret daha dostlarım. Sıkın dişinizi. Kendiniz için, çocuklarınız için bu fedakarlığı, bu kahramanlığı gösterin. Bir ana olarak söylüyorum ki hiç pişman olmayacaksınız. Ekim mevsimi geçmeden bana yardım edin. Toplantıda herkes bana hak vermiş, destek vermişti. Ya da ben öyle anladım. Ama bu kararı uygulamaya geçince kolaylık görmek şöyle dursun, korkunç bir mücadele başladı. Benim için en güç olanı çok çocuklu aile analarının sokakta bas bas bağırarak her şeye lanet okumalarıydı. Savaşa da, yaşadıkları hayata da, çocuklara da, kolhoza da, bana da lanet okuyorlardı. Her şeye rağmen yürekleri parça parça olsa da hemen hepsi varını yoğunu verdi. Kimisi 10 kilo, kimisi bir avuç. Biliyordum, görüyordum ki son yiyeceklerini veriyorlardı. Ve ben de tereddüt etmeden alıyordum. Hepsini alıyor, avuç avuç çuvallara dolduruyordum. Arabayla ev ev bütün köyü dolaştım. Yalvardım, yakardım, bağırıp çağırdım ve ellerinde ne varsa aldım. Bu çok zor işi yaparken bir tek düşünce bana teselli veriyordu. Sonbaharda hasadı kaldırdığımız zaman bir avuç buğday verenlerin en az 20 kilo buğday alacak olmaları. O günlerde sevgili komşum Ayşe'ye nasıl davrandığım da hiç aklımdan çıkmıyor. Ayşe hastalıklı bir kadındı. Kocası Caman Bay savaştan önce ölmüş ve o da çok genç yaşta dul kalmıştı. Akrabası yoktu, hastaydı ve biricik oğlu Bektaş'la oturuyordu. Ağrılardan kıvranmadığı zamanlarda kolhoza ya da sebze bahçesine gider çalışırdı. Bir ineği de vardı. Oğlunu büyütüyor, kıt kanaat geçinip gidiyordu. Bektaş henüz çocuk olmasına rağmen çalışmaya başlamıştı. Ve çalışkan, iyi bir insan olacağı anlaşılıyordu. O gün tohumluk buğdayı Bektaş'ın kullandığı arabayla topluyordum. Onların evi önüne gelince Bektaş'a sordum. Bektaş, sizde de biraz buğday var mı? Çok az, pek az bir şey dedi çocuk. Hadi git getir onu. Yoo Tolganay teyze, lütfen siz kendiniz gidip alın. Ayşe o günlerde pek iyi değildi. Bir keçe üzerine oturmuş, beline kalın bir şal dolamıştı. Ayşe, buraya herkesin yaptığı fedakarlığı senden de istemeye, vereceğim buğdayı almaya geldim dedim. Elimizde avucumuzda ne varsa işte orada diye bana sobanın arkasında duran bir çuvalı gösterdi. Neyi varsa ver Ayşe, yemek yutmak için istemiyorum bunu. Tarlaya ekmek için istiyorum. Tarla hazır, ekilmeyi bekliyor. Hadi Ayşe, ne olur beni geciktirme. Dudaklarını sıktı, başını eğdi ve hiçbir şey söylemeden öylece durdu. Lanet olası o kıtlık ne hallere düşürüyordu insanları. İyi düşün Ayşe, orada bulunan buğday sana kaç gün yeter? 10 gün, bilemedin 15 gün. Sonra kış gelecek, bahar gelecek. Düşün, ben bu buğdayı oğlun için istiyorum. Kendisi de dışarıda arabayla bekliyor. Gözlerini bana çevirdi ve yüzüme yalvarırcasına baktı. Eğer verecek bir şeyim olsaydı vermez miydim? Beni bilirsin Tolganay, senin komşunum. Az daha yalvarmasına, o acıklı haline dayanamayacaktım. Ama kendimi çabuk toparladım. Seninle komşun olarak değil, ekip başı olarak konuşuyorum Ayşe. O çuvaldaki buğdayı halk adına istiyorum. Halk için alacağım. Kalktım ve çuvalı aldım. Ayşe bakışını başka tarafa çevirdi. Çuvalda 7 kilo has buğday vardı. Hepsini almak isterdim ama gönlüm el vermedi.